1. Yuhanna 2. bölüm 18. ayette, "Çocuklar, bu son saattir. Mesih karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz," diyor. Burada çocuklar olarak çevrilen sözcük 12. ayette kullanılan sözcükten biraz farklıdır. Orada şefkati Tanrı'nın ailesinde doğmuş olan yorumları belirtir. Buradaki çocuklar 12 ve 14. ayetlerde de görmüş olduğumuz gibi imanlının hayatında ruhsal deneyimin ilk aşamasını ifade etmektedir. İlk olarak babalar, sonra gençler, sonra da çocuklar geçer. Yuhanna yine burada çocuklardan söz eder. Çocuklar henüz büyümediler, halen bu dünyadan geçmektedirler ve Yuhanna'nın biraz önce sözüne ettiği şeytani ayartma yönteminin 3 aşamasından biriyle sendirip düşme tehlikesi içerisindedirler. İsa'nın ilk gelişi kutsal yasa devrini sona erdirdi ve lütuf yani kayra devrini başlattı. Kutsal söz Yuhanna 1. bölüm 17. ayette diyor ki, "Kutsal yasa Musa aracılığıyla verildi ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi." Şu anda lütuf çağında yaşamaktayız. İsa'nın ikinci gelişi çok başka olacaktır. O zaman iman edip kurtulma fırsatı olmayacak ve bu ikinci gelişle birlikte lütuf devri sona erip yeni bir çağa açılacaktır. İsa Mesih hem bu çağdan hem de gelecek çağdan söz etti. İncil'de bir zamanlar suyla yani tufan ile mahvedilen bir dünya gelecek defa ateşle mahvedilecek olarak kayıtlara geçmiştir. Doğruluğun barınacağı yeni bir gök ve yer yaratılacaktır. Yeni bedenlerimizin olacağı farklı bir düzen kurulacaktır 2. Petrus 3. bölüme göre. Çağın sonundayız diye elçi yazmıştı. Yeryüzünde son günlerimizi yaşıyoruz, biliyor musunuz? İsa Mesih'in yeryüzüne gelişiyle çağın sonu başlamıştır. İlk Mesih imanlıları bu bilinç içinde o kadar hassas bir yaşam sürdürüyorlardı ki Mesih İsa'nın bugün yarın gelmesini bekliyorlardı. Çoktandır son zamanlarımızı yaşıyoruz. Bu çağ Tanrı'nın kendi adı için insanları çağırdığı çağdır. Bu dönem boyunca herhangi bir anda şunu söyleyebilirsiniz. Uygun zaman işte şimdidir, bugün. Tanrı'nın sesini duyarsanız yüreklerinizi katılaştırmayın. Bazıları sorabilir, kurtuluş varsa neden hemen olsun? Neden biraz daha beklemeyeyim? Çünkü sevgili dostum, yarın sen burada olmayabilirsin. Yarın ben radyodan konuşamaz hale gelebilirim. Bu nedenle sözü yaymam önemlidir ve sizin de işitmeniz önemli. Kurtuluş zamanı şimdidir. Evet, Tanrı sözünü yaymam önemli ve sizin de işitmeniz önemli dedim. Yuhanna bu mektubu yazarken sevindirici haberi duyurmanın ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Bunu biliyordu çünkü son çağda her şeyin elden gideceğini bilen şeytan işi karıştırmak için elinden geleni yapacaktı. Bu nedenle Yuhanna diyor ki, Mesih düşmanı gelecektir. Duydunuz, şu anda birçok Mesih düşmanı belirmiştir. Son saat olduğunu bundan biliyoruz diyor. Yuhanna'nın gününde birçok Mesih karşıtı vardı. Günümüzde de Mesih karşıtı çoktur. Ancak gelecek olan bir Mesih karşıtı daha var. Mesih karşıtı sözcüğü iki sözcükten türemiştir. Mesih ve onun karşıtı. İşte bu karşıt sözcüğünün iki anlamı bulunur. Bir anlamı bize diyor ki, ben birine karşıt bir tutum almışsam ona karşı geliyorum demektir. İkinci anlamı ise şunu ifade eder. Bir kişinin yerini alan, onu taklit eden, yani birinin yerini alabilecek kadar kendisini o kişiye benzeten birisi. İyi bir kopya gibi bir şeydir bu. O zaman şu soru akla gelebilir. Mesih karşıtı sahte bir Mesih mi olacak yoksa Mesih'in düşmanı mı olacak? Kutsal kitaba göre vurgu nerededir? 1. Yuhanna'da Mesih karşıtı ile ilgili birkaç yer var. Ancak Yuhanna'nın 1. mektubundan da anlaşılacağı gibi hem o günlerde Mesih karşıtları vardı hem de başka bir Mesih karşıtının geleceği beklentisi vardı. Mesih karşıtı gelecektir. Mesih karşıtının özelliği o Mesih'in Tanrı özünden oluşunu reddedecektir. 1. Yuhanna 2. bölüm 22. ayette yazar şöyle diyor. İsa'nın Mesih olduğunu yatsıyan yalancı değilse kim yalancıdır? Babayı ve oğlu yatsıyan Mesih karşıtıdır. Evet, 1. Yuhanna 2. bölüm 22. ayette verilen Mesih karşıtının tamamı böyledir. 1. Yuhanna'da vurgu bu noktadadır. İsa Mesih de şöyle dedim, hatta 24. bölüm 5. ayet. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. İsa Mesih karşıtı Mesih olduğunu iddia ederek insanları kandıran kişidir. Çağların sonunda hem Mesih'e karşı olan hem de Mesih olduğunu iddia eden kişiler ortaya çıkacaktır. Kutsal kitap bunu Vahiy 13. bölümde açıklar. Orada denizden çıkan canavar ile onu çağıran şeytan vardır. Bu kesinlikle Mesih'e karşı olan siyasi güçtür. Bir de yerden çıkan canavar vardır. Kuzu gibi gözükür ama koyun kılığına girmiş bir kurttur. Dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu Mesih gibi gözükmeye çalışır. Dinsel bir yönetici olacaktır. Siyasi yönetici Yahudi olmayan bir ulustan, büyük bir olasılıkla Roma İmparatorluğu'nun tortusundan çıkacaktır. Dinsel yönetici ise öyle inanıyorum ki Yahudilerden çıkacaktır. Dolayısıyla Mesih karşıtı olarak davranacak iki kişi söz konusu olabilir. Çağın sonunda gelecekler ve her ikisi de Mesih karşıtı olacaktır. Biri Mesih'e karşı, diğeri Mesih'in yerine almaya girişmiş olacaktır. 1. Yuhanna 2. bölüm 19. ayetle bunlar aramızdan çıktılar ama bizden değildiler. Bizden olsalardı bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı der. Bu oldukça ciddi bir ifadedir. Yuhanna bir çeşit ölçek kullanır ve Mesih imanlısı olduğunu söyleyenlerin gerçekte öyle olmadıklarının nasıl ortaya çıktığını bize açıklar. Bu gibi sahte imanlar yerel topluluklara katılıyorlardı. Baba, oğul ve kutsal ruh adında vaftizde olmuşlardı. Rabbin sofrasına katılmışlardı. Ancak Yuhanna bize diyor ki birisi gerçekten Tanrı'nın çocuğu değilse günün birinde gerçekten gerçek rengini gösterecektir. Böyle birisi er geç Tanrı'nın inanlar topluluğunu terk edecektir. Mesih imanlarından ayrılıp geriye şeytanın elinde olan dünya sistemine dönecektir. Bu gibilerin imanlar topluluğunda ortaya çıkacağını yalnız Yuhanna bize bildirmez. Rabbin yakın öğrencilerinden Petrus da 2. mektubunda bir benzetme şeklinde bu gerçeği belirtip 2. Petrus 2. bölüm 22. ayette şöyle yazar. Şu gerçek özdeyiş onların durumunu anlatıyor. Domuz da yıkandıktan sonra çamurda yuvarlanmaya döner. Gerçekten iman etmemiş birisi baba Tanrı'nın evine geri dönmüş, dindar olmuş, güzel ve temiz giysilere bürünmüş ama Mesih'in ailesine ait olmamışsa neye yarar? Elçi Petrus'un yıkanmış domuz öyküsünde domuz olduğu için temiz ve pak olan bir babanın evini tam olarak sevemediğini görüyoruz. Şöyle düşünür, kalkıp eski babamın yanına gideceğim. Babası orada çamurun içindedir. Küçük domuz onu görünce bağırır, sıçrar ve sevinçle onun yanına çamura atlar. Neden? Çünkü o bir domuzdur. Bunlar aramızdan çıktılar, bizden değiller. Bu katı ve acımasız görünse de bir gerçektir. Birçokları Mesih imanlısı olduğunu söylerler ama gerçekte böyle değillerdir. İsa Mesih bir keresinde kendini ele verecek olan öğrencisi Yahuda'ya şöyle demişti. Luka 22. bölüm 21. ayet. Ama bana ihanet edecek kişinin eli şu anda benimkiyle birlikte sofradadır. İsa bu sözünü öğrencileriyle son akşam yemeğini yerken yani Rabbin sofrası olarak bilinen o ilk ve önemli sofrada söyledi. Bu önemli sofrada hain Yahuda İskariot vardı. Bu adam 3 yıllık bir süre için diğer öğrencilerle birlikte kalmış, onlarla kaynaşmıştı ama onlardan değildi. Yuhanna'nın kaleme almış olduğu müjde yazısında şunu okuyoruz. Yuhanna 6. bölüm 70. ayet. İsa onlara şu karşılığı verdi. Siz 12'leri seçen ben değil miyim? Buna karşın içinizden biri iblistir. Yahuda seçilenler arasındaydı. Elçi gibi görünüp yaşamış olsa da ve hatta mucize bile yapacak gücü olmuş olsa bile gerçekte öyle değildi. Diğer elçilerle birlikteydi ve onlar onun sahte bir imanlı olduğunu anlayamamışlardı. Yuhanna bugün bize de hitap eden ciddi bir tespitte bulunur. İncil'in Yuhanna parçasının 3. bölümünde geceleyin İsa'ya gelen Nikodim adında dindar bir Yahudi'den söz eder. Rabbi İsa bu dindar adama Yuhanna 3. bölüm 3. ayette şöyle demişti. İsa ona şu karşılığı verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Yuhanna burada şunu söyler. Bunlar aramızdan çıktılar ama bizden değiller. Tanrı'nın gerçek çocukları gibi göründüler ama gerçekte Tanrı çocukları değillerdi. Tabi bu gibileri elekten geçiren Tanrı'nın sözüdür. Bu şu anda her Mesih inanlısını kendisine şu soruyu sormaya teşvik etmelidir. Rab İsa Mesih'in çağrımının ışığında gerçekten kendi günahlarımın farkına vardım mı? Suçumu ve yetersizliğimi görüp Tanrı'ya tövbeyle yaklaştım mı? Kurtuluşum için kendimi yalnızca ve tümüyle ona teslim ettim mi? Yaşamımda Tanrı'ya ait yenilmiş birisi olduğuma dair kanıt var mı? Tanrı'nın sözünü seviyor muyum? İstiyor muyum? O benim için her gün yediğim ekmek gibi önemli mi? İhtiyacını duyduğum ekmek su kadar değerli mi? Kardeşleri seviyor muyum? Ve Rab İsa Mesih'i seviyor muyum? Düşünmemiz gereken ve Tanrı sözünün bizden beklediği noktalar bunlardır. Elçi Paulus Galatyalılara yazdığı mektubunda imanla aklanmayı açıkça belirttikten sonra bakın hangi noktanın altını çiziyor. Galatyalılar 6. bölüm 15. ayet. Sünnetli olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır. Tanrı'nın lütfuyla övünüp şöyle bile diyemezsiniz. Vaftize inanıyorum ya da belli bir topluluğa katılmaya inanmıyorum. Bunlara isterseniz inanın, isterseniz inanmayın. Asıl önemli olan soru şudur. Gerçekten yeniden doğdunuz mu? Aslında düşünmeniz gereken, iyice araştırmanız, talep edilen konu budur. Mesih İsa'da yeni bir yaratılışa sahip misiniz? Elçi Paulus Korint'teki imanlara yazarken onlardan bazılarının sorunlarına hitap etmekteydi. Bu insanlardan bazıları bazı nedenlerden dolayı Tanrı'nın çocukları olmadıkları kanısındaydılar. Elçi Paulus onlara 2. Korintliler 13. bölüm 5. ayette şöyle diyor. İman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın. İsa Mesih'in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Yoksa sınavdan başarısız çıkarsınız. Tanrı'nın çocuğu olduğumuzu bilmemiz çok ama çok önemlidir. Elçi Paulus Korint'teki imanlara daha önce de bunu yazdı ve onları şöyle uyardı. 1. Korintliler 16. bölüm 13. ayet. Uyanık kalın. İmanda dimdik durun, mert ve güçlü olun. Dostum, sana sormak istiyorum. İmanlı yaşamın nasıl gidiyor? Gerçekten Tanrı'nın bir çocuğu musun? Yaşamında Tanrı'nın çocuğu olduğuna dair kanıtlar var mı? Sana günah işleyip işlemediğini sormuyorum. Ancak günah işledikten sonra ne yaptığını soruyorum. Günahta devam ediyor musun? Yoksa o günahtan tövbe edip Rab'be döndün mü? Tanrı'nın çocuğu günah işlediğinde bundan üzüntü duyar. Hatta bazen yanaklarından süzülen gözyaşlarıyla Tanrı'ya yönelip ondan af diler. Bunu yapmıyorsa, yapamıyorsa ya da yapmak istemiyorsa onun Tanrı'nın çocuğu olduğuna dair şüphelerim oluşacaktır. Tanrı'nın çocuğu günahtan nefret etmelidir. Ne yazık ki bugün günah hakkında sahip olduğumuz görüş genellikle kutsal kitaba pek uymaz. Korkarım bugün özellikle Batı dünyasında kiliseye üye birçok kişi oradaki beyaz karıncalar gibi aktif olduklarından Tanrı'nın çocuğu olduklarına güvenmemektedirler. Üstelik de ancak beyaz karıncalar kadar etkileri vardır. Birkaç kişiden duyduğum bir öyküyü size aktarmak istiyorum. Yıllar önce büyük bir kentin fakir bir semtinde yaşayan bir fahişe varmış. Bir gün çok hastalanmış ve mezar ötesi yaşam konusunda kendisine ruhsal güvence vermesi için oğlunu bir vaiz bulmaya yollamış. Çocuk epeyce aradıktan sonra gösterişli bir kilise bulmuş, kapıyı çalmış. Kapıyı açan vaiz haylaz yapılı çocuğu görünce ne istiyorsun diye sormuş. Çocuk da annem ölmek üzere. Onu içeri alman için seni çağırmamı söyledi diye cevap vermiş. Vaiz çocuğun anlatış tarzından ilkin kadının sarhoş durumda bir yerde sızıp kaldığını sanmış ve çocuğa git polis çağır onu eve götürsün. Bu gece yağmurlu dışarı çıkmak istemiyorum demiş. Çocuk annem zaten evde sarhoş da değil yatağında ve ölmek üzere bir vaiz istiyor. Lütfen gelin diye ısrar etmiş. Vaiz biraz duraklayıp düşündükten sonra böyle bir ricayı reddedemeyeceğini hissedince ceketini ve şemsiyesini alarak çocukla birlikte çıkmış. Bayağı bir yürüdükten sonra kaldıkları mahalleye gelmişler. Gıcırtılı basamaklardan çıkıp kadının odasına varmışlar. Yolda pastörün kafasından şöyle düşünceler geçiyormuş. Ona ne diyeceğim? Vaazlarımda söylediklerimi söyleyemem. Çünkü bu pastör kiliseye gelen kişilerin iyi eğitim görmüş, kültürlü kişiler olduklarını biliyor ve ona göre konuşuyormuş. Bu kadına tuttuğu yoldan dönmesini söylemek de işe yaramayacak çünkü çok geç diye düşünmüş. Bu şekilde ölüm döşeğindeki kadının yanına oturmuş ve o anda annesinin küçükken kendisine okuduğu Yuhanna 3. bölüm 16. ayeti hatırlamış ve ayeti ona okumuş. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun der. Kadın sözleri duyunca yani benim gibi biri bile yalnızca İsa'ya inanarak kurtulabilir mi diye sormuş. Vaiz şöyle yanıtlamış. Evet, burada öyle diyor. Tanrı çarmıhta ölmek üzere oğlunu verdi. Musa'nın çölde yılanı kaldırışı gibi aynı şekilde insanoğlunun da kaldırılması gerekir. Senin de yapman gereken bu okuduğumdur. Bu kadıncağız ölmeden önce orada Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmiş. Bu vaiz öyküyü sonradan anlatmış ve şöyle demiş. O gece yalnız ona değil kendime de ruhsal güvence vermiş oldum. Dostum sen güvence altında mısın? Ona iman edip kurtarıcın olarak kabul ettiğinden emin misin? Bazıları bana yazıp şöyle diyecekler. Sizin bu tür sorular sormaya hakkınız yok. Çünkü uzun süreden beri karar verdik kiliseye gidiyoruz ya da biz de Tanrı'ya inanıyoruz. Bence kendinizi sınayıp imanınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Şöyle bir yoklayıp nerede olduğumuzu görmemizde büyük yarar var. Radyo programlarımız sırasında bir ara muhasebecimiz çok hastalanmıştı ve mali olarak ne durumda olduğumuzu bilemedik. Bir muhasebeci bulduğumuzda durumumuzun hiç de sandığımız gibi iç açıcı olmadığını gördük. Rabbe şükür olsun ki çok geç olmadan bunu fark ettik. Çünkü durumumuzu gözden geçirmişti. Birçok kişinin kendini gözden geçirmeye ihtiyacı var. Gerçekten iman ediyor musunuz? Mesih'e gerçekten inanıyor musunuz? Şöyle diyenler çıkabilir. Siz benim kurtuluş güvencemi sarsmaya çalışıyorsunuz. Ben imanlının güvencesine inandığım gibi imanlı gözükenlerin güvencelerinin sahte olduğuna da inanıyorum. Nasıl bir imanlı olduğunuzu görmek için kendimizi yoklamamız gerekir. Yuhanna bu bölümün başında Tanrı'nın çocukları olduğumuzu bilebileceğimizi ve onunla beraberliğimizin olabileceğini açıkça anlattı. Eğer biz Tanrı'nın çocuklarıysak, onun zayıf, sendeleyen ve sık sık düşen küçük çocukları olsak da bizi günahtan arıtan Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in kanı sayesinde onunla beraberliğimiz olabilir. Gökte babanın yanında bizimle olan bir savunucumuz var. Sonra 3. ayetin başında Tanrı'nın sevgi olduğunu gördük. Bu mektubun ana konusu özü budur. sevgiden bu mektupta 33 kez söz edilir. Yuhanna sevgili çocukların sevgide yürüyerek birbiriyle beraberliklerinin olabileceğini söylemişti. Başka deyişle çocukların farklı bir yaşama çağrıldıklarını görüp anlamaları gerekir. Onlara yeni bir karakter yapısı verilmiştir. Şimdi artık Tanrı için yaşayabilirler. Yaşamın sınavı itaatkarlıktır. Onun sözüne ve buyruklarına itaat edersek gerçekten yaşama sahip olduğumuzu bilebiliriz. Onun buyruklarından daha fazlasını da yapmaya istekli oluruz o zaman. Yasa ile lütuf arasındaki fark Yuhanna'nın kutsal ruhtan aldığı esinle yazdıklarında açıklanmış durumdadır. Yasa şöyle der. İnsan buyrularını yaparsa yaşar. Ancak lütuf tersini söyler. İnsan ancak sonsuz yaşamı yaşarsa gerekeni yapar. Bu şunu ifade eder. İnsan Tanrı için yaşamaya başlamadan önce Tanrı'dan yaşam almış olmalıdır. Eski yaratılışı ile Tanrı için yaşayamaz. Yasa ile lütuf arasındaki temel fark işte budur. Yasa yap der, lütuf ise inan der. Bu aynı amaca farklı yaklaşımdır. Yasanın işe yaramamış olmasının nedeni çok basittir. Yasa bize yap derken biz onun yap dediğini yapamayız. Yani eski yaratılışta Tanrı'yı hoşnut etmek imkansızdır. Hepimiz Tanrı'nın yüceliğinden eksik kaldık. Yuhanna gerçek ölçüyü şu şekilde belirtmektedir. Tanrı'nın isteğini yapıyor olmaktan memnun muyum? Onun buyruklarını seviyor muyum? Eğer Tanrı'nın bir çocuğuysanız, yeni bir yaratılışa da aynı zamanda sahipsiniz demektir ve artık onu hoşnut etmeyi istersiniz. Biri bunu şöyle dile getiriyor. Hoşça kalın eski ortaklarım, size güle güle. Gidemem sizinle birlikte cehenneme. İstediğim İsa Mesih'le yaşamak, onunla gitmek ve konuşmak. Bu şiir basit olabilir ama sözüne ettiğim durumu çok iyi anlatıyor. Tanrı ile ve diğer imanlarla beraberliğiniz var deyip de günahta yaşamaya devam edemezsiniz. Süleyman'ın Özdeyişleri 28. bölüm 13. ayette günahlarını gizleyen başarılı olmaz. İtiraf edip bırakansa merhamet bulur diyor. Mesih'in kanının bizi tüm günahlardan koruduğunu bilsek de günahta yaşadığımız sürece Tanrı ve diğer imanlarla beraberliğimiz olmayacaktır. Yaşamlarımız Mesih'in sevindirici haberini ve Rabbi yüceltiyorsa bu bizim için diğer bir güvenceyi oluşturur. Tanrı'ya itaat eden bir yaşamınız olmadığı sürece yüreğinizde bir güvence hissedeceğinizi sanmıyorum. Tanrı'nın bir çocuğu olduğunuzu herhangi bir kuşku duymaksızın bilebilirsiniz. Böyle bir güvence gururdan kaynaklanan, küstahça, yüzsüzce, keyfi bir tahmine dayalı ya da kendine aşırı güvenden dolayı ortaya çıkan bir olay değildir. Kendimi aldatıyorum ya da kendi ruhsallığımla övünüyorum gibisinden bir şey de değildir. Aslında iman güvencesi gerçek alçak gönüllülüktür. Kurtulduğumuzu bilmemiz bir mesele, kurtulduğumuzdan emin olmamız başka bir meseledir. Bu ikisine aynı gözle bakamazsınız. Rab İsa Yuhanna 10. bölüm 27 ve 28. ayetlerde şöyle diyor. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Eğer onun koyunlarıysanız onun sesini işiteceksiniz. Böyle bir ortamda kurtulduğunuzu söylemekle övünmüş olmazsınız. Söylediğiniz nedir? Harika bir çobanım var dersiniz. Kendi harikalığınızı ilan etmezsiniz. Bu ne kadar harika bir gerçeği oluşturuyor değil mi Tanrı sözünde? Sahte imandan söz ettikten sonra Yuhanna gerçek imana gelir. 1. Yuhanna 2. bölüm 20. ayette sizlerse kutsal olan tarafından mesedildiniz, hepiniz bilgilisiniz der. Yuhanna mesedileceğimizi söyler. Evet, kutsal ruhun kutsamasıyla kutsandık. Bunu 27. ayette tekrar göreceğiz. Yuhanna şöyle diyor 1. Yuhanna 2. bölüm 27. ayette. Size gelince ondan aldığınız mes sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Onun size her şeyi öğreten Mesih gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi Mesih'te yaşayın der. Kutsal ruh her gerçek inanlının kalbine yerleşir ve ona her şeyi açıklamaya yeterlidir. 1. Korintiler 2. bölüm 9 ve 10. ayetlerde yazılmış olduğu gibi Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Oysa Tanrı ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı çünkü ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır der. Yani içimizde Tanrı'nın sözündeki bu tür şeyleri bize açıklayan bir ruh vardır. Kutsalmış durumdayız ve herkes bu kurtuluş güvencesini hissedebilir. Eğer gerçekten Tanrı ile çalışmak ve işlerinin sıkıntılarına onunla birlikte göğüs germek istiyorsanız, ona yaklaşın, size ışık ve rehber olmasını, göksel bir görüş vermesini isteyin. Hepiniz bilgi sahibisiniz diye yazıyor Yuhanna. Onun demek istediği Tanrı'nın bir çocuğu olarak bilmemiz gereken her şeyi bilme gücüne sahip olduğumuzdur. Bu ruhsal konularda birdenbire bir doktoraya sahip olacağımız anlamına gelmez. Bunun anlamı kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sözünü öğrenebileceğinizi,
ve onun vereceği denenmelerde bu konularda olgunluk kazanabileceğimizdir. Tanrı'nın çocuğu lütuf ve Mesih bilgisiyle büyür. Bir gün içinde herkesin babaanne dediği bir kadının da olduğu bir evde öğle yemeği yemiştik. Kadın ülkeye ilk gelenlerdendi. Okuması yazması yoktu. Ona İncil'den bir bölüm okudum. Okurken bir yandan da babaanne anlasın diye açıklamalarda bulunuyordum. Birkaç yorum yaptım ancak o sıkılmışa benziyordu. Birkaç dakika sonra şöyle dedi. Delikanlı, şunu hiç fark ettin mi? Gerçekten de önceden hiç duymadığım yorumlarda bulunmaya başlamıştı. Daha önce okuldaki hocalarımdan hiçbiri onun anlattıklarından söz etmemişti. Kısa süre sonra o bana anlatıyordu, ben de dinliyordum. Benimle gelmiş olan arkadaşım köşede oturuyordu ve bana takılacağını biliyordum. Gece eve dönerken bir yorumda bulundu. Bu gece babaanneye gerçek bir yardımda bulundun. Ona şöyle yanıt verdim. Sence bu hanım Yuhanna 14. bölümle ilgili bunca şeyi nereden öğrenmiş olabilir? Yanıt verdi. Hiç düşündün mü? Belki de ona öğreten kutsal ruhtur. Belki ikimiz de yanlış hocaları dinliyoruz. Yuhanna'nın demek istediği, kutsal ruha bizlere öğretmesi için izin vermemiz gerektiğidir. Sizler ise kutsal olan tarafından kutsanmışsınız, hepiniz bilgilisiniz diyor. İşte potansiyel buradadır. Öğrenip öğrenmemek size bağlıdır. 1. Yuhanna 2. bölüm 21. ayette gerçeği bildiğiniz için değil, gerçeği ve hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını bildiğiniz için size yazıyorum der. Gerçeği bildiğiniz için yazıyorum. Burada ne demek ister Yuhanna? Çünkü müjde ve gerçek okuyucularının içindeydi. Yani müjde ve gerçek Mesih inanlısının yüreğindeydi. Yuhanna bu insanlara yeni bir şey yazmıyordu. Bence onlara iki amaca yönelik olarak yazmaktaydı. İlk olarak teşvik etmek, ikincisi de o günlerde yaygın olan sahte öğretişlere karşı uyarmak. Tam tersine gerçeği bildiğiniz için yazıyorum der. Bunun yanı sıra her tür yalanın gerçekle ilişkisi olmadığını da biliyorsunuz diye ekler. Yuhanna onların sahip oldukları gerçeğe karışan bazı yalanlar da bulunduğunu ifade etmektedir. O dönemlerde Gnostizm öğretisi vardı ve birçok Mesih karşıtı ortaya çıkmaktaydı. Mesih karşıtı kimdir? Bu konudan söz ettik. Ancak Yuhanna Mesih karşıtı ile ilgili daha farklı şeyler de söyler.
1. Yuhanna 2. bölüm 22. ayet. İsa'nın Mesih olduğunu yatsıyan yalancı değilse kim yalancıdır? Babayı ve oğlu yatsıyan Mesih karşıtıdır diyor. Burada kullanılan dil oldukça serttir. Yalancı kimdir diyor. Başka deyişle tüm yalanlar yalanın babası olan şeytandan kaynaklanmaktadır. Şeytana ait olan bir yalancı gelmektedir. Yalancı gerçeği söylemeyen olacaktır. İsa'nın Mesih olduğunu inkar edenden başka kim olabilir diye soruyor Elçi Yuhanna. Mesih düşmanı odur. O hem baba Tanrı'yı hem de oğlu inkar edendir. Bu sözüyle Yuhanna Mesih karşıtının tanımını bizlere verir. Mesih düşmanı derken Mesih karşıtından söz etmektedir. Bu Mesih karşıtının beden almış biçimi olacaktır ancak çok sayıda Mesih karşıtı da olacaktır. Bu tür kişiler Yuhanna'nın gününde de vardı. Her zaman da var olmuşlardır. Kimdir bunlar? Bunları şu özelliklerinden tanıyabiliriz. Rab İsa Mesih'in tanrılığını, Tanrı özünden geldiğini ve onun Mesih olduğunu reddederler. Eski antlaşmada harika öğütçü, yüce Tanrı olarak belirtilen kişiyi reddetmektedirler. Mesih karşıtı olmak, Mesih'i reddetmektir. Bugün dünyada onu reddeden birçok sistem var. Bunlar Mesih'e karşıdırlar ve onun yerini almak için ona benzemeye çalışmaktadırlar. Kilisenin ilk yıllarında bu Mesih karşıtı rolünü oynayan özellikle Gnostizm diye bir felsefe akımıydı. Irenaeus onlar hakkında şunu söyler. Gnostikler İsa'nın Yusuf'un oğlu olarak diğer insanlar gibi doğduğunu söyler. Bu Irenaeus'un Gnostikleri tanımlama biçimiydi. Bugün liberalizm, diğer felsefeler, izimler ve birçok tarikat onun tanrılığını reddetmektedir. İsa Mesih süperstar diye adlandırılan rock operanın da bir Mesih karşıtı olduğunu söylemekten çekinmiyorum. Bu dünyanın kurtarıcısı olan kutsal kitaptaki İsa'yı hiçbir şekilde yansıtmaz bu opera. Yıllar önce ünlü bir üniversitede bir felsefe hocası olan Dr. William Hawking, Yaşayan Dinler ve Bir Dünya İnancı adlı kitabında şöyle diyordu. Tanrı kendi dünyasındadır ancak bu dünyada iz bırakanlar burada birkaç isim saydıktan sonra İsa'nın adını da buraya ekler ve onlar kendi küçük adalarındadır der. Onlara teşekkür borçluyuz ama onlara dönmemiz gerekmez. Gördüğünüz gibi bu Mesih'in tanrılığının tamamen ve doğrudan reddedilmesidir. Mesih karşıtının kesin bir işareti babayı ve oğlu inkar etmesi olacaktır ve elbette bugün de pek çok Mesih karşıtı vardır. Elçi Yuhanna Mesih karşıtını babayı ve oğlu inkar eden diye tanımlar. Şimdi de 23. ayette babayı inkar etmeden oğlu inkar edemeyeceğimizi açıklayacaktır. Görüldüğü gibi Mesih'in Tanrı özünden olduğu kurtuluşumuz için yan çizilemez. Çünkü eğer o Tanrı özünden değilse O zaman 2000 yıl önce çarmıhta ölen kişi ne bizim ne de kendisinin kurtarıcısı olabilirdi. Bizler insan olarak bir başkası için ölemeyiz. Bizim kurtuluş bulmamız için Tanrı'nın sözü insan olmalıydı.